bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Tuhaf bu DNA aldılar. Billy Aronson. Birinci kaset, birinci yüz. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 20. Çocuk Kitaplığı 2. 11. basım Nisan 2000. Türkçe'ye çeviren Cem Soydemir. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Dünyalı yaratıklar nasıl oluşuyorlar? Onları birbirinden böylesine farklı yapan şey ne? Şimdi bulundukları duruma nasıl geldiler? Bunlar, bu ilginç yaratıkları incelemek üzere dünyaya ışınlanan uzaylı Sikrik 402'nin soruları. Bu soruların ardında yatan büyük sırra varmak, DNA'ya giden yolu görmek isterseniz, Sikrik 402'nin dünyalıları sunduğu heyecan dolu güncesini siz de adım adım izleyin. Giriş. Görevim. İşte orada, galaksiler arası ışınlama merkezinde uzaya ışınlanmayı bekliyordum. Önümde beni bekleyen zorlu bir görev vardı. Dünyalı yaratıklar üzerine sürdürülen en önemli araştırmayı tamamlayacaktım. Her şey planlandığı gibi giderse dünyalı yaratıkların en büyük sırrını keşfedecektim. Uzaya ışınlanmadan önceki birkaç saniye boyunca aklımdan milyonlarca düşünce geçti. Önce dünyalı yaratıkların uydu aracılığıyla çektiğimiz büyüleyici fotoğraflarını hatırladım. Daha sonra dünyalı yaratıkların şaşırtıcı farklılıkları aklıma takıldı. Örneğin insanların burunları, fillerin burunları kadar uzun değildi. Kurbağaların burunları ise yüzlerinin ortasından sarkmıyordu. Dünyalı yaratıkların diğer bütün organları da, örneğin gözleri, dudakları, kolları ve ayak parmakları aynı çarpıcı farklılığı taşıyordu. Dünyayı gözlediğimiz süre boyunca yaratıkların geçirdiği değişiklikleri düşündüm de. Eski insanlar daha kısa boyluydu ve çeneleri bugün yaşayan insanların çenelerinden daha küçüktü. Dinozor adı verilen dev kertenkeleler ise artık yaşamıyorlardı. Gerçekten de bütün yaratık türleri değişmiş görünüyordu. Yanıtlarını bulmak üzere görevlendirildiğim soruları düşündüm. Neredeyse 1000 yıldır uzmanlarımızın kafasını kurcalayan soruları. Dünyalı yaratıkları kendileri yapan şey nedir? Dünyalı yaratıkları birbirlerinden böylesine farklı yapan şey nedir? Dünyalı yaratıkları eski hallerinden böylesine farklı yapan şey nedir? Dünyalı yaratıklar hakkında daha fazlasını öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Özellikle de en çok ilgilendiğimiz yaratık türü olan insan hakkında. İnsanların konuştuğu basit dilleri dinlemiş ve onların geliştirmiş olduğu şeyi kabaca zeka olarak kabul edebileceğimiz sonucuna ulaşmıştık. Benden önce dünyaya gönderilen talihsiz araştırmacı 1-3000'in başına gelenleri hatırladım. Zavallı Bih, tam başarıya ulaşmak üzereyken görevi acıklı bir biçimde sona erdi. Son dakikalarında ondan şu mesajı almıştık. Sırrı keşfettim. Gezegen üzerindeki bütün organizmalar hücrelerden oluşuyor. Bazıları ise yalnızca tek bir hücreden oluşuyor. Ama organizmaların çoğu milyarlarca hücreden oluşmuş durumda. Köpekler ve insanlar gibi karmaşık organizmalardaki her bir hücre bir çekirdek içeriyor. Bütün çekirdekler de kromozom içeriyor. Bütün kromozomlar DNA adı verilen mucizevi bir kimyasal maddeden oluşuyorlar. DNA, yaratığın ne olduğuna ilişkin bilgileri içeriyor. DNA, yaratığın ne olacağı konusundaki bilgileri içeriyor. DNA, canlının görünüşüne ait bilgileri de içeriyor. Bir kimyasal madde nasıl olur da böylesine bir güce sahip olur? Şöyle, Bih'in mesajı burada aniden kesiliyordu. Mesajla birlikte son olarak bu korkunç resim elimize geçmişti. Resmi hatırladığımda bir an korkudan titredim. İnsanlar bizi gördüklerinde bayılabilir ve üzerimize düşerek bizi ezebilirlerdi. Talihsiz Bilhin başına gelenlerin benim başıma da gelmemesi için insanlardan saklanmak zorunda olduğumu biliyordum. Atılmış kitap, gazete ve dergilerin de bulunduğu Kasaba Çöplüğü adı verilen bir yere ışınlanacaktım. Anladığım kadarıyla insanlar bu atılmış kitapların yakınına pek sık uğramıyorlardı. Öyleyse dünyalı yaratıkları kendileri yapan şey hakkında ipuçları ararken fazla zorlanmayacaktım. Yakalanmam veya birinin beni görerek bayılması ve böylece üstüme düşerek beni ezmesi gibi bir tehlike söz konusu değildi. Asla kullanmama gerek kalmayacağını umduğum bir kağıt parçasını sıkı sıkı tutuyordum. Bu çalışma bölgemin haritasıydı ve tehlikeli ama büyüleyici bir yer olan okul kütüphanesine gitmeme yardımı dokunabilirdi. Okul kütüphanesinde bilgilerin düzenli bir şekilde toplandığı ansiklopedi adı verilen çok sayıda kitap vardı. Bana okul kütüphanesine giden insanların küçük olduğunu söylediler. Ama bu küçük insanlar da beni gördüklerinde bayılabilir ve üstüme düşerek beni ezebilirlerdi. Buna dikkat etmemi sıkı sıkı tembih ettiler. Çok gerekli olmadığı sürece ansiklopedilere giderek kendimi tehlikeye atmamaya karar verdim. Üzerimdeki baskının artmasına neden olan şey, araştırmamı yapmak için bana verilen sürenin inanılmayacak kadar kısa olmasıydı. Tam olarak 5,5 dünya gününde görevimi tamamlamam gerekiyordu. Ne bir dakika erken, ne bir dakika geç. Yerimin saptanmaması için yanımda hiçbir iletişim aleti götürmeyecektim. Görevimi tamamladıktan sonra dünyaya inmiş olduğum noktaya dönecek ve Kriegel-Stadt geçit töreninden tam bir saat önce tekrar gezegenime ışınlanacaktım. Ansızın ışıklar parladı ve kıvılcımlar uçuştu. Işınlama başlamıştı. Bedenim evren boyunca ışınlanırken görevimden ötürü kendimi biraz sinirli hissediyordum ama yine de iyimser olmaya çalışıyordum. Dünya üzerindeki hayatın gizlerini keşfedecek ve daha sonra Kriegel-Stadt geçit töreninde yerimi almak için tam vaktinde yuvama dönmüş olacaktım. Ya da böyle umuyordum. 1. Bölüm. DNA, dünyalı yaratıkların hücrelerine nasıl giriyor? 1. Gün. Işınlama birkaç saniye içinde tamamlandı ve kendimi kasaba çöplüğünde kitap yığınlarından oluşmuş kocaman bir dağın eteğinde buldum. Hiç vakit kaybetmeksizin insanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ile Bilhin insanları kontrol ettiğine inandığı gizemli kimyasal madde DNA hakkında ipuçları aramaya başladım. Öğleye doğru ilk kanıtımı elde etmiş bulunuyordum. Siz de Tinzin'e katılın. Sharon'un evindeyiz. Hiç kuşkusuz Sharon'un süper albümlerini dinlemiş veya muhteşem filmlerini seyretmişsinizdir. Ama onu gerçekten kendisi olabildiği evinde, ailesinin yanında ziyaret etmedikçe gerçek Sharon'ayı asla tanıyamazsınız. Tizi, ailenden bugüne kadar almış olduğun en önemli şey nedir? Sharon'a, saçlarım. Saçlarımı ailemden aldım ve meslek hayatımın başlangıcından beri saçlarımın başarıma büyük bir katkısı oldu. Tizi, ama öyle demek istemedim. Duydum ki sen 3 yaşındayken baban sana bir gitar almış ve senin bununla aklına koyduğun her şeyi yapabileceğini söylemiş. Sharon'a, çenemi babamdan aldım ve bunun için ona daima minnettar kalacağım. Annemin çenesinden hoşlanmadığımı falan sanmayın. Yalnızca yüzümün altından sarkmasını istemezdim diyorum. Neyse, şükürler olsun ki burnumu annemden almışım. Beni babamın burnuyla düşünsenize bir. Tizi, yani demek istiyorum ki ailen ayakta kalmana yardımcı oldu mu? Sharon'a, ayak kemerlerim oldukça güçlüdür. Onu kastediyorsan evet, kesinlikle oldular. Tizi, sevgi ve anlayışı kastetmiştim. Sharon'a, tabii onlar da var. Tizi, peki ya kardeşlerin için ne dersin? Sen dünya çapında ünlü bir yıldızsın, onlar ise normal insanlar. Her şeye rağmen ortak yönleriniz var mı? Sharon'a, Kardeşlerimle birçok ortak yönüm var ve bu benim için gerçekten çok önemli. Bunlardan birincisi şu, hepimiz de annemizin muhteşem cildini almışız. Ama kız kardeşim Bobby hariç, çünkü onun suratı sivilce dolu. İlk başta bu röportajı anlamsız buldum. Nasıl olur da Sharon'a saçlarını anne babasından almış olabilirdi? Yani anne babası fazladan saç uzatıp bu saçları kafalarından kopardıktan sonra Sharon'un kafasına mı yapıştırıyordu? Sharon'un ailesinin fazladan çeneleri, burunları, ayakları mı vardı? Ama daha sonra Bill'in söylediklerini hatırladım. Bu kimyasal madde, DNA, bir insanın görünüşüyle ilgili bilgiler içeriyorsa anne babaların çocuklarına kendi saçlarından vermeleri gerekmiyordu. Çocuklarına vermeleri gereken tek şey sahip oldukları DNA'lardı. Sharon'un ailesindeki çocuklar arasındaki farklılıklar da kafamı karıştırdı. Saç renkleri, burunlarının ve çenelerinin biçimi birbirlerinden tamamen farklıydı. Çocukların biri dışında hepsinin cildi düzgündü. Cildi farklı olan çocuğun yüzü ise küçük kırmızı beneklerle kaplıydı. Bu çocukların görünüşleri birbirinden farklı olduğuna göre, görünüşlerine ilişkin olarak taşıdıkları bilgilerin de farklı olması gerekiyordu. Demek ki her bir çocuğun DNA'sı diğerlerininkinden farklıydı. Bir başka şaşırtıcı gözlemim de şu olmuştu. Çocukların her biri belirli yönlerden ya annesine ya da babasına benziyordu. Demek ki her biri bazı DNA'ları annesinden, bazı DNA'ları da babasından almış olmalıydı. İyi ama nasıl? Anne ve babanın DNA'ları yeni DNA'lar yapmak için nasıl olup da bir araya geliyorlardı? Yeni DNA anne ve babalardan çocuklara nasıl aktarılıyordu? Bana öyle geliyordu ki bu soruları yanıtlayamadığım sürece Craigslist geçit töreni benim için bir kabusa dönüşecekti. Üzerinde o önemli üç harfli sözcüğün, DNA'nın da yer aldığı yeni bir kanıt bulduğumda, bütün öğleden sonramı delicesine araştırma yaparak geçirmiştim. Kromozom fotokopileri. DNA'da daha hızlı kopyalıyoruz. Çok çabuk, çok ucuza. DNA'ların kopyalanarak çoğaltılması mümkün müydü? Bunu çok merak ettim. Anne babalar çocukları için fazladan DNA yapabiliyorlar mıydı? Eğer öyleyse bunu nasıl başarıyorlardı? Acaba hücrelerin içinde fotokopi makineleri gibi çalışan küçük aletler mi vardı? Derken hava karardı. Araştırmamı sürdürmek için ertesi sabaha kadar beklemem gerekiyordu. Çöp yığınının üzerine kıvrılmış yatarken, zafere ulaşmış bir şekilde gezegenime geri döndüğümde yapacağım konuşmanın giriş cümlesini düşünmeye başladım. Gün ağırırken söze nasıl başlayacağımı da bulmuştum. Bir sikrik için küçük bir adım ama sikrikler için dev bir sıçrama. İkinci gün. Bütün sabahı çalışarak geçirdim ama DNA'nın kopyalanarak nasıl çoğaldığı hakkında başka ipucu bulamadım. Bu yüzden cüretkar bir karar vermem gerekti. Ne pahasına olursa olsun okul kütüphanesine gidecektim. Cesaretimin karşılığını da aldım. Kütüphanedeki bir ansiklopedi, kimyasal madde DNA'nın kopyalama yoluyla kendisini nasıl çoğalttığı konusundaki mucizevi sırrı açıklıyordu. DNA, deoksiribonükleik asit. Dünya üzerindeki bütün canlı organizmaların özelliklerini belirleyen olağanüstü bir kimyasal maddedir. Bir gülün yapraklarının rengini, bir kurdun azı dişlerinin büyüklüğünü, bir zürafanın boynunun uzunluğunu veya ayak parmaklarımızın şeklini DNA belirler. DNA, hücre çekirdeklerinin hepsinde bulunan kromozomları oluşturur. Her bir kromozomda tek uzun bir DNA molekülü vardır. Bir DNA molekülü, insanın tek bir saç telinden binlerce kere daha ince olduğu halde, elinizdeki ansiklopedinin tüm ciltlerinden 10 kat daha fazla bilgi içermektedir. DNA, bir organizmanın oluşumuna ilişkin bilgileri taşır. Bilim adamları bunu keşfettikten sonra, DNA'nın neye benzediğini ve nasıl işlediğini öğrenmek için merak duymaya başladılar. Molekülün yapısını öğrendiklerinde ise çok şaşırmışlardı. Molekülün benzersiz yapısı, DNA'nın kendini nasıl çoğalttığı konusunda bilim adamlarına bazı ipuçları veriyordu. DNA molekülü bükülmüş bir merdivene benzer. Merdivenin basamakları timin, T, adenin, A, sitozin, C ve guanin, G adı verilen bazlardan oluşur. Her bir aşamanın tamamlanması için bir baz çifti belirli bir kombinasyonda eşleşir. T her zaman A ile, A da her zaman T ile eşleşir. Buna karşılık C her zaman G ile ve G de her zaman C ile eşleşir. Bu eşleşme DNA'nın kendini kopyalama işleminde önemli bir rol oynar. Kopyalama işlemi başladığında DNA dizileri çözülür ve baz çiftleri birbirinden ayrılır. Bu aşamada molekül açılmakta olan bir fermuara benzer. Daha sonra serbest halde bulunan ve timin T, adenin A, guanin G ve sitozin C içeren nükleotitler dizideki eşleşmemiş bazlara katılırlar. Serbest halde bulunan A'lar T'lerle, serbest halde bulunan T'ler de A'larla eşleşir. Aynı şekilde serbest halde bulunan G'ler C'lerle ve C'ler de G'lerle eşleşir. Dizideki eşleşmemiş moleküllerin her biri yalnızca belirli bazlarla eşleşeceği için DNA kendisinin mükemmel bir kopyasını üretebilir. Böylece eskiden tek bir DNA molekülünün bulunduğu yerde kısa bir süre içinde iki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. DNA'nın içerdiği bilgiler bu şekilde kopya edilebilir. Bir hücre bölünebilir ve bir organizmanın nasıl oluşacağı hakkındaki bilgiler aktarılabilir. Böylece bu bilgiler bir kuşaktan diğerine geçmiş olur. Yani organizmanın ailesi genişleyebilir. DNA kopya edildikten sonra hücrenin ikiye bölünmesiyle her biri eksiksiz DNA dizilerine sahip iki ayrı hücre ortaya çıkar. Yani DNA bir fotokopi makinesine ihtiyaç duymuyordu. İşte bu beni şaşkına çevirmişti. DNA kendisini kopyalayabiliyordu. Demek ki Sharona'nın anne ve babası hakkında yanılmıştım. Öğrendiğim bu yeni bilgilere göre canlılar DNA'larını başka canlıların hücrelerine aktarmıyorlardı. DNA kendisini kopyaladığı zaman hücrenin kendisi bölünüyordu. Böylece birbirinin aynı olan iki ayrı hücre ortaya çıkıyordu. Ve bu hücrelerin ikisi de kendi DNA dizisine sahip oluyordu. Önce tek bir hücre var. Hücredeki DNA kendisini kopyalıyor. Daha sonra hücre bölünüyor ve ortaya iki ayrı hücre çıkıyor. Peki ama dünyalı yaratıklar bu fazladan hücreleri ne yapıyorlardı? Bunu anlayamamıştım. Ya DNA'larını çocuklarına nasıl aktarıyorlardı? Çöplüğe geri dönünce, insanların DNA'larını çocuklarına nasıl aktardıkları konusunda bir ipucu aramaya başladım. El yazısıyla yazılmış bu kağıt parçasını bulduğumda, dünyalıların söylediği gibi hedefi tam ortadan vurduğumu düşünüyordum. Sevgili Emma, mektubunu okuduğumda seni ne kadar çok özlediğimi bir kez daha fark ettim. Kardeşlerim ve annen de seni çok özlediler. Kamptan dönmeni büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Mektubunda annenin neden bir köpek yavrusu değil de başka bir bebek doğurduğunu soruyorsun. Bunu sana açıklamaya çalışayım. Bildiğin gibi anne ve babaların vücutlarında özel hücreler bulunur. Bu hücreler bebek yapmak için birleşirler. Anne yumurta hücrelerine sahiptir, baba ise sperm hücrelerine. Annenin yumurta hücresi ile babanın sperm hücresi bebek yapmak için birleşirler. Anne köpekle baba köpek de yumurta ve sperm hücrelerine sahiptir. Ama köpeklerin yumurta ve sperm hücreleri insanların yumurta ve sperm hücrelerinden farklıdır. Köpeklerin yumurta hücreleri ile sperm hücreleri birleştiğinde köpek yavruları doğar. Bu durum tıpkı köpekler gibi kediler, tavşanlar, ayılar, fareler, papağanlar, filler, karıncalar, kurbağalar, sincaplar, zürafalar, tavuklar, lamalar, kertenkeleler ve hatta Bengal kaplanları içinde geçerlidir. Her hayvan türü kendine özgü yumurta ve sperm hücrelerine sahiptir. Herhangi bir hayvanın yumurta hücreleri yalnızca aynı hayvan türünün sperm hücreleriyle birleşir. Ve bu hücreler birleştiği zaman doğan yavrular da anne ve babalarıyla aynı hayvan türüne ait olurlar. Bebek yapmak için yumurta ve sperm hücreleri birleşen hayvanlar aynı türün üyeleridir. İnsanlar bu türü oluşturur, köpekler ise farklı bir türü. Yani bir köpek yavrusuna sahip olmak istiyorsan annen ve ben senin için köpek yavrusu yapamayız. Ama eve döndükten sonra sana köpek evinden bir tane satın alabiliriz. Sevgiler baban. Babasının mektubunun Emma'yı ne kadar sevindirdiğini bilmiyorum. Ama beni çöplükte taklalar attıracak kadar sevindirmişti. Yumurta hücreleri ve sperm hücreleri olarak adlandırılan özel hücreler hakkında çok önemli şeyler öğrenmiştim. Bu özel hücreler yavrunun ne tür bir canlı olacağını, yani canlı türünü belirleyen bilgiler taşıyorlardı. Bütün hücrelerin DNA içerdiğini biliyordum. Bu nedenle yumurta ve sperm hücrelerinin de DNA içermesi gerektiği sonucuna ulaştım. Sperm ve yumurta hücreleri birleştiği zaman aynı türden iki canlıya ait iki DNA dizisi birleşiyordu. Bu da yavruların neden her zaman anne ve babasıyla aynı türden olduğunu açıklıyordu.